Ayrım 27. Kültürden irfana. Cemil Meriç. Sayfa 345. Dil Kurumu, Dil Akademisi. Milletlerin tarihinde akademiler çok büyük bir rol oynamazlar. Bilhassa bizim örnek aldığımız Fransız Akademisi ancak bir müşahittir. Yazarların kullandığı en güzel dili tespit etmek gibi bir vazife yüklenmiştir. Ne kelime uydurur, ne sarf şekillerine müdahale eder. Kurulduğu günden beri akademinin vazifesi sadece mevcut müşahhas kelimeleri atarak daha çok mücerret düşünceyi ifade edebilen kelimelerin üzerinde durmak, onları belirtmektir. Akademi ancak anarşiye dur diyebildiği ölçüde, bir otorite sağlayabildiği ölçüde, bir inzibat unsuru olduğu ölçüde işe yarar. Akademinin bu vazifeyi yapabilmesi de akademiye seçilen insanların vasıflarına bağlıdır. Yoksa akademi kendi kendine hiçbir şey değildir. Vaktiyle encümeni danişin muvaffak olamadan dağılışı, gerçek ihtiyaç olmadığı takdirde bu çeşit müesseselerin ömürlü olamayacağının bir işareti olarak görülmelidir. Encümeni Daniş, Osmanlı Devleti'nde 1851 ila 1862 yılları arasında hizmet vermiş ilk Türk akademisi. Kurucusu Mustafa Reşit Paşa. Amacı eğitim ve kültür alanında çalışmalar yapmak, batıdaki ilmi çalışmaları ve yenilikleri takip etmek, ilim ve fenlere dair kitaplar hazırlamak ve tercüme etmek. Encümeni Daniş'in başardığı en önemli iş, Ahmet Cevdet Paşa'ya yazdırılmış olan 12 ciltlik Tarihi Cevdet adlı eserdir. Cevdet ve Fuat Efendilerin hazırlamış oldukları ve ilk Türkçe gramer kitabı kabul edilen Kavaid-i Osmani'nin basılması ve İbn Haldun'un Mukaddime adlı eserinin Ahmet Cevdet Paşa tarafından Türkçe'ye çevrilmesi, kurulun diğer önemli işleri arasındadır. Bir başka amacı da Darülfünun'un kurulmasına hazırlık yapmak, üniversitede okutulacak kitapları hazırlamak olan ve 40 dahili, 30 da harici üyeden oluşan encümen, 12 yıl hizmet verdikten sonra dağılmıştır. Encümeni Daniş aslında çok iyi niyetlerle kurulmuştu. Fakat hiçbir şey yapamadan sönüp gitmiştir. Çünkü içtimai bir ihtiyaca cevap verememiştir. Dil Kurumu, Dil Akademisi gibi müesseseler üzerinde bundan 50 yıl kadar önce de münakaşalar yapıldı, dergiler, anketler düzenlediler. Yakup Kadri'nin başkanlığını yaptığı komisyon birçok anketler yayımladı ama alınan cevapların çoğu akademiye ihtiyaç olmadığı yolundaydı. Atatürk bir dil akademisi kurabilecekken, aydınlar arasındaki tereddüt ve şüphe üzerine dil kurumunu kurdu. Şurası muhakkak ki, gerçekten akademi azası olabilecek vasıfta insanların ortaya çıkması, ehliyetlerini ispat etmeleri, dürüst olmaları, samimi olmaları, Türk diline gönülden bağlı olmaları şartıyla bir akademi her zaman faydalı olabilir. Bugün de bir dil akademisi kurulabilmesi için akademi üyelerinin vasıfları tespit edilmelidir her şeyden önce, hem de çok belirgin bir şekilde. Yakın tarihimizde bedbaht savaşların yol açtığı bir bölünme oldu nesiller arasında. Biz Çanakkale'yi yedek subaylarla, yani aydınlarla yaptık. Büyük bir aydın kaybıyla karşı karşıyaydık. Çanakkale'den sonra da bazı aydınlar memleket meselelerine, bu arada dil meselesine de eğildiler. Belli hal çareleri tavsiye ettiler. Mesela Cezmi Ertuğrul, Celal Nuri, Abdullah Cevdet, Hüseyin Kazım Kadri. Bu büyük aydınların tavsiyeleri dinlenmedi. Aslında bugün içinde bulunduğumuz boşluk maziyi iyi tanımayışımızdan doğmaktadır. Bu itibarla her şeyden önce bu konuda bizden öncekilerin neler düşündüğünü, neler tavsiye ettiklerini bilmek, yazdıklarını yeni harflere çevirmek, okumak, okutmak, tartışmak zorundayız. Neden bu şekilde düşünüyorlardı? Nerelerde hata yapmışlardı? Celal Nuri, 1. Anayasa Komisyonu'nda zabıt katibiydi, sözü dinlenen gerçek bir aydındı, çok da tanınıyordu. İki batı dilinin yanında Arapça ve Farsça bilen, dil konusunda da çok selahiyetli bir insandı. Türk İnkılabı isimli kitabında bu konuyla ilgili fikirlerini de yazmıştır. Ama biz bu metinden habersiziz. Cezmi Ertuğrul, 1896 ila 1917. Adı, dedesi Namık Kemal'e ve onun romanı Cezmi'ye izafeten verilen Mehmet Kemal Cezmi, Ali Ekrem Bolayır'ın 1867 ila 1937 en büyük çocuğu ve tek oğludur. İsviçre'de öğrenim gören, babası gibi müziğe ilgi gösteren Cezmi, İstanbul'a döndükten sonra kendisinden yaşça hayli büyük ve son keman hocası olan evli bir Belçikalı müzik öğretmenine beslediği aşka karşı olumlu bir cevap alamayınca 6 Mart 1917'de intihar etmiştir. Halit Ziya Uşaklıgil'in Cezmi ile ilgili hatıra ve tespitleri de oldukça ilginçtir. Cezmi yalnız babasının değil, herkesin iftiharına layık bir vatan yavrusuydu. Zeki, iyi keman çalan, her vakit okuyan, her okuduğundan en geniş ölçüde istifade eden, endamiyle, haliyle, edasıyla insanı cezbeden bir gençti. Babasının tespitlerine göre de oğlu Cezmi müstesna bir fıtrata sahip ve şairdir. Alim Gür, Ali Ekrem Bolayır biyografisine katkılar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi 2004 içinde. Bakınız www.sosyalbil.selcuk.edu.tr. Cezmi ismine Ertuğrul isminin ne zaman ve nasıl eklendiğini bilmemekle beraber, Lisan ve Edebiyatımız hakkında Tahlil, Tenkit, Mukayese isimli kitabında Cezmi Ertuğrul ismini kullandığını biliyoruz. İstanbul Hukuk Matbaası 1917. Cemil Meriç, Cezmi Ertuğrul için şunları yazmış. Cezmi Ertuğrul, Namık Kemal'in torunu ve Namık Kemal kadar coşkun bir zeka. Athena gibi silahlarıyla doğmuş Cezmi. Lisan ve Edebiyatımız ilk ve son eseri. 1917'de yayımlanmış ve hiçbir yankı uyandırmamış. Oysa bu 140 sayfalık deneme çok geniş, çok ciddi bir kültüre dayanıyor. Cezmi, düşünen ve düşündüren adam. Onun edebiyat araştırmalarına getirdiği yenilikten kimsenin haberi olmamış. Çölde vaaz vermiş Cezmi. Dönem dergisi Mart 1965. Cezmi Ertuğrul hakkında bazı bilgiler için bakınız Ali Ekrem Bolayır'ın hatıraları. Hazırlayan Metin Kayahan Özgül. Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara 1991 511 sayfa ve Ali Ekrem Bolayır'dan Suud Kemal Yetkin'e mektuplar. Hazırlayan M. Kayahan Özgül. Oğlak Yayıncılık İstanbul 1996 sayfa 136. Hatta ilgisizliğimiz, cehaletimiz o kadar efsanevi bir buğut kazanmıştır ki günümüzde yazılmış sayılabilecek bir İsmail Habib'in Dil Davası isimli kitabından bile habersiziz. İsmail Habib Sevük 1892 ila 1954. Yazar ve edebiyat tarihçisi. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Edebiyat öğretmenliği, Maarif Müdürlüğü, Milletvekilliği görevlerinde bulundu. Başlıca eserleri Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1926. Edebi Yeniliğimiz adıyla liselerin son sınıfları için iki cilt olarak tekrar basıldı. İstanbul Devlet Matbaası 1931-32. Sonra da iki ciltten bir cilde indirilerek Tanzimat Devri Edebiyatı ismiyle üçüncü kez basıldı. Remzi Kitabevi İstanbul 1951. Tuna'dan batıya 3,5 aylık bir Avrupa seyahatinden izlenimler. İstanbul 1935. Atatürk için Cumhuriyet Matbaası İstanbul 1939. Avrupa Edebiyatı ve Biz 2 cilt Remzi Kitabevi İstanbul 1940-41. 1948-49 yıllarında Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı 19 yazının bir takım ilave ve değişikliklerle bir araya toplanmasından oluşan Dil Davası İnkılap Kitabevi İstanbul 1949. Bizden öncekiler dil konusunda ne gibi şeyler tavsiye ettiler? Bu tavsiyeleri neden tutulmadı? Bugün bunlar göz önünde bulundurulabilir mi? Bir İsmail Habib'in ortaya attığı dava hatırlanmadan, ele alınmadan, delilleri çürütülmeden veya kuvvetlendirilmeden konuya eğilmek çok hatalıdır. Konuşmak, düşünmek, hal çareleri aramak ancak belli bir zemin üzerinde meseleler tespit edildikten sonra mümkündür. Havadan konuşmak olmaz. Ne söylüyorsunuz, neye taraftarsınız, neye itiraz ediyorsunuz, bunları yazılı metinler halinde tespit edelim, üzerinde tekrar düşünebilelim, tekrar tartışabilelim. Yoksa sadece konuşmak havada kalıyor, hiçbir yere de götürmüyor insanı. Bir dil akademisi Türk insanına ne getirir? Türkiye'de dil şuuru olmadan akademinin bir mucize yaratması beklenemez. Kaldı ki bugün sözü dinlenen, yüksek sesle konuşabilen, bunu birçok eserle, makalelerle boyuna tekrar eden dil kurumudur. Bu kuruma karşı çıkacak bir müessesenin kurumdan yüksek bir ehliyeti olması, onu unutturacak hazırlıkta olması gerekir. Yoksa siyasi iktidarın bir işaretiyle, bir takım danışmanların keyfine göre seçilmiş bir akademi, bence hiçbir iş göremez, ütopyadan başka bir şey değildir. Fransız Akademisi, Fransız dilini sokağın taarruzundan, cehaletin taarruzundan korumuş bir inzivat vazifesi görmüştür. Meşru bir vazife. Ama Fransız dilinin sözlüklerini yazanlar akademinin dışındadırlar. Bir litre, bir larousse, bizde de lügat teşebbüsü akademinin dışında kalacaktır. Dil kurumunun dahi dışında kalmıştır. Bir Hüseyin Kadri, bir Şemseddin Sami, günümüzde bir Mehmet Doğan. Lügat yapmak akademinin vazifesi olduğu halde akademinin dışında kalmış, dışında gelişmiştir. Bu batıda da böyle olmuştur, bizde de. Türk dilinin kelimelerini tespit etmek vazifesini fertler yapmaktadır. Kullandıkları kelimeler Türkçe'ye nizam verecek, istikamet verecek olanlar yazarlarımız, düşünce adamlarımızdır. Bu uydurma dil konusunda namuslu kalabilenler bir elin parmakları kadar azdır, herkes şahsiyetinden fedakarlık yapmıştır. Yahya Kemal gibi birkaç aydını bunun dışında tutuyorum. Bu uydurma dilin bir hain virüs gibi, kanser mikrobu gibi hepimizi sardığını, kafalarımızı tahrip ettiğini hayatım boyunca esefle müşahede ettim. Gerçekten dürüst kalabilen, kendi kalabilen, menfaatlerin dışına çıkabilen, parmakla gösterilecek kadar az. Safları sıklaştırmak lazım. Akademi olsun veya olmasın, bütün imkanımızı kullanarak yazmak, konuşmak mecburiyetindeyiz. Evet, bir dil akademisi kurma düşüncesi dahi büyük bir hadisedir, bir şuurun ifadesidir. Ama anayasa icabı kurulacak bir akademi dil meselesini halledemez. Bu fertlerin işidir, ferdi gayretlerle halledilebilir. Kurulacak bir dil akademisi bir takım vatandaşlara selahiyetler verecek, seslerini daha yükseklere çıkarmalarına fırsat verecek. Bunun ise dil kurumu faciasını devam ettireceği korkusundayım. Artık bir Yahya Kemal'in, bir Refik Halit'in yaşadığı devirde değiliz. Bugün Türkçeyi selahiyetle temsil edecek kimse yoktur. Son nesil gitmiştir ve biz hepimiz o üstadlar karşısında sadece yabancı bir kalem sahibiyiz. Sesimizi ne kadar yüksek çıkartırsak çıkartalım, onların dil konusunda sahip oldukları otoriteye sahip olamayız. Korkum kendi cehaletimizden, kendi gayretsizliğimizden, kendi tembelliğimizden ileri geliyor. Ben kendimize güvenemediğim gibi akademiye de güvenmiyorum. Akademinin etrafında toplanacak insanların, siyasi grupların kurbanı olmayacaklarına, gerçek bildiklerini gerçek olarak devam ettireceklerine inanmıyorum. Entelektüel maalesef Türkiye'de dürüstlük vasfını çoktan kaybetmiştir. Entelektüel, siyasi mevkilerden caize ve mevki koparmak isteyen bir mahluktur. Haysiyeti kalmayan entelektüelin dil konusunda da büyük bir haysiyet ve fedakarlık göstereceğini ümit edemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben akademinin aleyhinde de değilim. Söylediğim şu, akademi kendi kendine olmaz. İçtimai bir ihtiyacın cevabıdır. Cemiyette akademi dışında da çalışabilir, lügat yazılabilir, mazideki şaheserler çevrilebilir, yani geçmişle bir köprü kurulabilir. Ama bütün mesele ferdi gayrete inhisar ediyor. Akademi olsun veya olmasın, milletin davasını, milletin takdiri yürütmektedir ve yürütecektir. Korkum, akademinin sağlayacağı otoritenin kötüye kullanılması, suistimal edilmesi, korkum yazar olarak aydına ve fikir adamına güvenemeyişimdendir. Ahmet Kabaklı'nın yönettiği Anayasada Dil Akademisi konulu açık oturumda, Cemil Meriç'in verdiği cevapların bir özeti, Türk Edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, Eylül 1982. İslam'dan önce İran Edebiyatı. Bu yazı ilk kez 1967 yılında Yeni İnsan Dergisi'nde yayımlanmıştır. Cemil Meriç, İran Edebiyatı Yeni İnsan Dergisi, Haziran 1967. Cemil Meriç, Hint Edebiyatı üzerine kaleme aldığı eserini hazırlarken kendisini zaman zaman İran Edebiyatı'nın da eşiğinde bulmuş, yolu diğer eski dünya edebiyatlarıyla kesişmiş, bu arada İran Edebiyatı ile ilgili bir eser de hazırlamayı düşünmüş, çalışmalara başlamış ama Hint Edebiyatı'nın basılmasındaki zorluklar, basıldıktan sonraki sessizlik Cemil Meriç'i hayal kırıklığına uğratmış, aldığı notlar, yaptığı çeviriler yarım kalmış, hepsini bir dosyada saklayarak devamını getirmemiştir. Elimizdeki yazı işte bu dosyada yer alan çalışmaların bir özeti gibidir. Bu çalışmalarında ona daha çok eşi Fevziye Meriç yardım etmiş, okumuş, el yazısıyla notlar almış, notlara veya çevirilere tarih koymuş, bu notları daktiloya çekmiştir. Böylece bu çalışmaların ağırlıklı olarak 1958 yılının Ekim ve Kasım aylarında yapıldığını biliyoruz. Bu çalışmalar sırasında Cemil Meriç'in faydalandığı ve bazı çeviriler yaptığı başlıca kaynaklar şunlardır. Gilbert Lazard, Literatür Persan, Encyclopédie de la Plaide, Histoire de Literature, cilt 1 içinde, Gallimard, N.R.F., Paris, 1955, sayfa 891 ve devamı. C. Huart, La Literatür Pers, La Grande Encyclopédie, cilt 26 içinde, Société Anonyme de la Grande Encyclopédie, Paris, Ville Durant, La Perse, Histoire de la Civilisation, La Joute, La Perse, Lint, cilt 2 içinde, Editions Rencontre, Lausanne, 1962, sayfa 81 ve devamı, J. Michel, La Perse, Bible de l'Humanité içinde, 2. baskı, F. Chamerot, Paris, 1864, sayfa 77 ve devamı, Edgar Quinet, La Religion de Perse, Le Jeune de Religion, De l'Origine de Dieu içinde, Pagner, Paris, 1857. İran, bütün Asya kavimlerinin zaman zaman konakladıkları kervansaray, medeniyetlerin dört yol ağzı. O ülkede kışla yaz kucak kucağıdır. Kızgın çölleri karlar çerçeveler, çorak toprakların bağrında ırmaklar gizlidir. Nerede Hint'in hazinelerini bir masal sultanı cömertliğiyle dağıtan tabiatı? İran'da hayatın ilk kanunu savaştır. Hazar kıyılarından kopup gelen kıvırcık saçlı Aryalılar bu Yavuz tabiatı kanlarıyla yoğurarak vatanlaştırdılar. Çöller alın teriyle sulandığı için vahalaştı. Eski İran'ın inançlarını şekillendiren bu çetin kavgadır. Efsaneyle kaynaşan bir tarih. Eski imparatorlukları İskambil'den şatolar gibi deviren kuzeyli akıncılar. Yıkılan mabetler, zincire vurulan hükümdarlar ve Şeyhin Şahlar Sarayı'na bir altın nehri gibi akan hazineler. Cennet bahçelerinde yaşanan binbir gece masalı, cariyeler, harem ağaları, entrikalar. Sonra yatağına çekilen sel, İran yiğitlerinin kanlı mızraklarla çizdiği fütühat haritasını paramparça eden Makedonyalı süvariler. İpliği kopan bir kolye gibi dağılıveren İskender İmparatorluğu, İran göklerine yeniden kanat geren Simurg ve nihayet ateşgedelerin titrek ışığını ebediyen dolduran gümrah nur, İslamiyet. Zaferden zafere koşan Arya beyleri edebiyatı hor görüyorlardı. Gürzle nasırlaşan pençelerine kalemi yakıştıramadılar. Dara'nın, Bihust'un granitlerinden yükselen sesi bir cellat satırı kadar soğuk ve ürperticidir. Belli ki kalbi de granitten. Dev iştahlı başbuğlar için uğraşılmaya değer üç meşgale vardı. Cenk, av ve aşk. Halk derin bir cehalet içindeydi. Bunun içindir ki medeniyetlerin mirasına konan İran, dünya edebiyatına çok mütevazı bir miras bırakabildi. Anquetil Duberon'un Cemil Meriç'e göre fecrin ilk pırıltısıdır Anquetil Duberon. Asya ile Avrupa'yı ışıktan bir köprüyle birbirine bağlayan, ilk Avrupalıdır. Bakınız, Bir Dünyanın Eşiğinde. İletişim Yayınları 1. baskı, İstanbul 1994, sayfa 37 ve devamı. Abraham Hyacinth Anquetil Duperon 1731-1805 Fransız oryantalist. Sorbonne'da okudu, İbranice öğrendi, bir yandan da dini bir eğitim aldı. Hollanda'da Cizvitlerin yanında eğitimini tamamladı. Arapça ve Farsça öğrendi. Paris'e dönerek bir süre Kraliyet Kütüphanesi'nde çalıştı. 1754'te henüz 23 yaşındayken Hindistan'a gitti. Birçok maceradan sonra 1758'de Hint Okyanusu kıyılarında yer alan Surat'a vardı. Burada Hindular, Müslümanlar ve İran'ın Müslümanlar tarafından fethinden sonra Surat'a göç eden Zerdüşt dinine bağlı Pehlevilerden oluşan bir nüfus bulunmaktaydı. Ayrıca çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen topluluklar da vardı. Anketil uzun bir arayış döneminden sonra İran dininin kutsal metinlerini ellerinde bulunduran ve desturda denen bilgelerle temas kurabildi. Onlardan eski İran dilini öğrendi, el yazmaların bir kısmını aldı, bir kısmını kopyaladı. Mahiyetleri ve içerikleri konusunda bilgi edindi. 1762'de Paris'e döndü. Hayatının geri kalan kısmını Paris'te geçirdi. Şark dilleri mütercimi olarak Kraliyet Kütüphanesi'nde görevlendirildi. 1771'de 3 cilt halinde en önemli eseri olan Zen Avesta'yı yayımladı. 400 sayfalık ilk ciltte yolculuğunu anlattı. Diğer iki cilt Avesta çevirisinden oluşmaktaydı ama eser daha çok desturlardan edindiği bilgilerin Avrupa'ya aktarılmasıydı. Sonuç olarak eser 18. yüzyılda Hindistan'daki Pehlevi dinini gün ışığına çıkaran çok kıymetli bir belge niteliğindedir. Anketil'in vurguladığı gibi bilimsel bir yolculuk raporudur. Anketil bu çalışmasından sonra Hintlilerin kutsal kitaplarından Upanishad'ları Pehlevicesinden Fransızcaya çevirir. Çünkü elindeki metinler Dara Şüküh'ün isteği üzerine 1657 dönemin din alimleri tarafından Upanishad'lardan hareketle kaleme alınmış, Pehlevice metinlerdir ve Sanskritçeden sadık bir çeviri değil, daha çok Upanishad'ların dayandığı felsefenin bir açıklaması mahiyetindedir. Ne var ki Anketil yaptığı çeviriden memnun değildir. Latince'nin Pehlevice'yi daha iyi karşıladığını düşündüğünden bu kez Upanishad'ları Latince'ye çevirerek yayımlar. Upheknat 1801 ve 1802. Sonsuz fedakarlıklar pahasına karanlıklardan kurtarabildiği Avesta, İranlıların Pers yaylasına yerleştikleri en eski çağlardan kopup gelen çeşitli gelenekleri kucaklayan bir metinler mecmuasının adıdır. Eserin en eski parçaları Zerdüşt'e atfedilmektedir ama birçok kısımlar Avesta'ya sonradan eklenmiştir. Geleneğe göre İskender'in fethinden sonra parçalanıp dağılan Avesta, Sasani devrinin Mubitleri tarafından toplanmış, düzenlenmiş, geniş bir din, felsefe ve hukuk ansiklopedisi haline getirilmiştir. İran, İslamiyet'i kabul ettikten sonra bu büyük eser yeniden parçalanıp dağılmış ve ancak pek küçük bir kısmı bize kadar gelebilmiştir. Firdevsi, yazık ki çok kısa olan ve monoton tekrarlamalar arasında ateş böcekleri gibi pırıldayan bu mısraları şehnamesinde ebedileştirecektir. Cemil Meriç, İran Edebiyatı dosyası içindeki notlardan. İran'ın eski geleneklerini dile getiren Pehlevice yazılmış dağınık sayfalar, çarmıha gerilen hükümdarlarla mağrur şehinşahların menkıbelerini ebedileştiren 3-5 kitabe, Firdevsi yaklaşık 935 ila 1025, asıl adı Ebul Kasım Mansur, İran'ın en büyük şairlerinden. İranlılar tarafından milli şair olarak da kabul edilir. Tuz kentinde doğdu ve öldü. Yaşamı hakkında yeterli ve kesin bilgi yoktur. Pehlevice ve Arapçayı ustalıkla kullanacak derecede iyi biliyordu. Firdevsi'nin Şehnamesi, İran'ın Arap egemenliğine girene kadarki tarihini ele alır. İran tarihi ve mitolojisi eldeki eski kitaplara, dilden dile dolaşan söylencelere ve öykülere dayanılarak yazılmıştır. Yapıt, mesnevi biçiminde düzenlenmiş, 60 bin beyitlik bir şiirdir. Yazar, tarihçi gibi çalışmış, tarihsel bilgileri güçlü şiir yeteneğiyle işlemiştir. Divan edebiyatını da etkileyen Şehname, dünya şiirinin özellikle destan türünün büyük klasikleri arasında sayılır. 60 bin beyitlik destanını bu geleneklerle yoğurdu. Şehname adlı muazzam abide de mermer birer sütun selabeti kazanan bu silik hatıralar dehanın kudretini ispat ettikleri için sayfalarımızda yer alıyor. İran destanının kaynaklarında ne var? Mağaralarında yıldızlar barınan kutsal dağ, gümüş yeleli atlar gibi şahlanan ölümsüzlük ırmağı, gölgesinde kutsal boğanın böğürdüğü hayat ağacı ve Ahura Mazda'nın ışıktan tahtı önünde diz çöken Zerdüşt. Başlangıçta ne vardı? Işık ve söz. Göklerin sözü olan ışık ve gönüllerin ışığı olan söz. Güneş ülkeleri aydınlatır, söz milletleri. Zaman kelimelerin alevini söndürse de küllerin altındaki kıvılcımlar bir nefeste yıldızlaşır. Fecrin ilk pırıltıları ile konuşmaya başlar gök ve toprak. Mağaraları, ırmakları, ormanları ile cevap verir. Sonra güneş susar, yıldızlar konuşur. Yalnız çöl, yalnız ölüm dilsizdir. Işık ve söz, sonra ilk insanla ilk boğanın yaratılışı ve mutlak bir saadet içinde geçen 6000 yıl. Nihayet ilk çiftin dünyaya gelişi. Mahya ve Mahyana. İlk yalan, ilk gözyaşları, kötülük tanrısı Angra Menyu'nun sahneye çıkışı, canlı ve cansız bütün varlıkların iki düşman kampta kümelenmesi. Ahura Mazda ile Angra Menyu, ışıkla karanlık, hayatla ölüm, hakikatle yalan. Altın kanatlı amşapanatlarla tunç bedenli devler, 6000 yıl sürecek olan bu kozmik kavganın başlıca kahramanları. İnsanoğlunun yeri elbette ki ışık ordusunun ateş hattı olacaktı. Toprağın bağrından altın başaklar fışkırtacak, dilsiz çölleri kuş cıvıltılarıyla şenlendirecek, devleri zincire vuracak ve pırıl pırıl bir dünya yaratacaktı. Kutsal kitap bu çetin savaşın yankılarıyla dolu. İşte Angra Menyu'nun sırtına binip dünyayı dolaşan Tahmurat, cinleri cehenneme tıkan Cemşit, Cemşit'i sarhoş eden İkbal, üç başlı ejderhanın Dahak, İran ülkesinde 1000 yıl süren saltanatı, insan beyinleriyle beslenen o korkunç canavara karşı yükselen isyan ve istiklal bayrağı, Demirci Kave, Ferudun ve Demavant dağlarında zincire vurulan Dahak, İşte çağların karanlığında ateş böcekleri gibi ışıldayan hatıralar. Tarihin kapısında dillenen efsane. Dini metinlerin tozlu sayfalarında küllenen o kıvılcımlar, dehanın büyülü nefesiyle fecirleşmeseydi, bütün bu milletin ruhunu ısıtmayacak, kara günleri aydınlatmayacaktı. 27. ayrımın sonu sayfa 355.